Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün her zaman olduğu gibi mikrofonlarımız başında ben Deniz Psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam Profesör Doktor Psikiyatrist Medaim Yanık'la mutlu evlilikleri konuşmaya devam edeceğiz. Mutlu evliliklerimizin içerisinde, evlilik hayatımızın içerisinde en müstesna yere sahip olan çocuklarımız. Gözümüzün nuru çocuklarımızla ilgili bugün konuşacağız. Çocuk yetiştirmeyle ilgili olumlu olumsuz örneklerden bahsedeceğiz. Dinamiklerden bahsedeceğiz ve bazı tavsiyelerimiz olacak. Evet kıymetli hocam, bu çocuk yetiştirme meselesine geçerken tabii bizim bir süredir devam ettirdiğimiz bir projemiz de var aslında. Dinleyenlerimizden de destek istediğimiz bir mesele. Bundan isterseniz başlayalım. Hem burada ne aşamadayız? İlk çıktıları neler? Belki evet, onlardan biraz bahsetmek istersiniz. Çünkü bugünkü konuyla çok alakalı.
Evet. Bu projede ne yapmaya çalışıyoruz Feyzullah? Annelere, babalara çocuk yetiştirmede olumlu ve olumsuz örnekleri eş zamanlı göstermeye çalışıyoruz. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Ve bunu da bu iki iyi veya kötü gelen şeyleri de kanıta dayalı öğrenmeye çalışıyoruz. Metodolojimiz var o yüzden. Metodoloji şu: bir, kırmızı kartlık hareketler veya çocuklara kötü gelen şeyler dediğimiz şey, çocuğun bize travmatik anı olarak anlattığı, onun zihninde taze kalmış, bundan dolayı zihni bölünmüş, onunla ilgili sıcak olarak depolanmış anıları topluyoruz. Diyelim ki işte annesinden 3 ay ayrı kalmış. Böyle bir şeyin, travmatik bir yaşantısını çocuk bize anlatıyor. Biz buradan bu kırmızı kartlık hareket veya bu problemli bir şey gibi bir sonuç çıkarıyoruz. Bir yandan bize anlatılan erişkinlerin çocukluk döneminde anlattıkları, zihinlerinde apse gibi kalan sıcak travmatik anıları topluyoruz. Onları sınıflandırıyoruz. Bir yandan da yaklaşık 500 kişiyi tamamladık. 500 kişiye çocukluğunuzda hatırladığınız pozitif anları anlatın.
Size karşı yapılmış pozitif davranışlar aklınızda kalan.
İnsan ilişkilerinde başkaları tarafından, anneniz, babanız, çevreniz tarafından, öğretmeniniz tarafından size onlarla ilgili hatırladığınız pozitif tarafları, onları da sınıfladık. Aslında aşağı yukarı çalışmamız bitti. Yani yazılma aşamasında, derlenme, toparlanma aşamasında. Aşağı yukarı diyelim ki işte bu negatif kırmızı kartlık hareket dediğimiz şey 60 civarında bunları yapmayın diyebileceğimiz şeye sahibiz. İşte aşağı yukarı 30 civarında da bunları yapın, bunlar çocukların zihninde çok pozitif şeyler bırakıyor diyebileceğimiz duruma gelmiş durumdayız. Tamamladığımızda aynı kitap içerisinde göstereceğiz bunu. Böylece daha ufak tefek yoruma dayalı şeylerden ziyade bir metodolojiye dayalı, daha kanıta dayalı, daha gerçekçi bir sınıflama olmuş olacak. Şimdi bugün isterseniz bu kırmızı kartlık hareketlerden 60'ını birden burada şu anda saymak mümkün değilse bile bir kısmına,
en çok öne çıkan
bir kısmına başlayabiliriz. Evet. Mesela çocuklardan birini unutmak. Ne demek? Çok şöyle öyküler dinliyoruz. Ailenin diyelim ki bir çocuğu var. İkinci çocuk özürlü geliyor. Özürlü çocuk ailenin o kadar enerjisini, emeğini alıyor ki ve duygusal olarak bütün yoğunlaşmalarını onun üzerine yapıyorlar. Çok insani, çok doğal bir şey bu. Ama çocuk çocuk. Diğer çocuk adeta unutulmuş hissediyor kendisini. Bir kenarda kalmış gibi hissediyor. Veya bazen diyelim ki bu bir senaryo. Veya bazen diyelim ki çocuk son çocuk, diğer kardeşler büyük, anne baba biraz daha ileri yaşlara gelmiş. Çocuk bir nevi kendiliğinden büyüyor.
Kendi kendine
büyüyor. Sanki bir sorun yokmuş gibi görünüyor. Hayal dünyasında kalmış gibi. Ses çıkarmadığı için de işler yolundaymış gibi görünüyor.
Bazen de iyi ve uslu çocuk, sorun çıkarmayan çocuk rolüne bürünmek zorunda kalıyor. Evet. Belki farkında ya da değil.
Evet. Çocuk eğer tabii bu şöyle bir durumda olur. Son olan çocuğa karşı acayip bir ilgi olan, bütün sevilen, hani en sık senaryo bu. Burada bir problem yok. Ama bazı ailelerde çocuk beklenen bir çocuk olmuyor. Ailenin o dönemde problemleri oluyor. Bir nevi çocuk böyle kendi başına büyüyor. Bunlara unutulmuş çocuk. Bir tanesini unutmak diyorum. Çeşitli vesilelerle bu çocuk anne babanın yeterince ilgisini almıyor. Çevresinde yeterince insan yok. Diğer kişiler, etkileşim şeyi yok. Bu çocuklar yalnız başına kalıyor ve bir hayal dünyası oluşturuyorlar. Yani hepsi böyle yapmıyor, bir kısmı böyle yapıyor. Bir hayal dünyasında yaşamaya başlıyorlar. Kafalarında gerçek dünyada arkadaşları yok, kafalarında hayalli arkadaşlar oluşturuyorlar. Bu hayali arkadaşlar bu yaştaki çocuklar için bir zenginlik gibi görünüyor ama daha sonra ete kemiğe bürünüyor bu hayali arkadaşlar. Kafasının içinde konuşan seslere dönüyor. Bir dönem sonra bu sesler çocuğa emir verer hale geliyor. Onlar içeride başka kişiler yaratıyor ve bir anda kaotik bir zihinsel iç dünya oluşuyor. O yüzden her bir çocuk, yani çocuklardan birini unutmamak, unutmak evet, kırmızı kartlık hareket. Bir çocuğu kendi başına bırakmak. Bir çocuk doğada nasıl fiziksel olarak kendi başına yaşamaya müsait değilse, bir çocuğu kendi başına, buzağı değil ki, hani evet, kalkıp kendisi yürüyüp dolanabilecek bir çocuk değil. Fiziksel olarak çocuğa kendi haline bıraktığımızda nasıl ölüyorsa, yaşamıyorsa, psikolojik olarak kendi haline bıraktığımızda da başka bir şey oluyor. O yalnızlık içerisinde zihinsel bölme oluyor. O yüzden mesela çocuklardan birini neredeyse unutmak ve kendi haline karnını doyurup ama psikolojik olarak kendi haline bırakmak kırmızı kartlık bir hareket.
Yani ihmal aslında.
İhmal.
Duygusal özellikle ihmal. Evet. İkinci bir şey hocam, çocuğu anne ve babanın yıkıcı kavgaları arasında bırakmak. Tabii bu çok, yani ilki belki çok kıyıda köşede gizli kalan, fark edilmeyen bir şey ama hani ikinci maddeyi aslında çok biliyoruz. Herkes biliyor. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Şöyle, yıkıcı anne babanın kavgalarının çocukları psikolojik olarak etkilediğini herkes biliyor.
Evet.
Ama yeterince ne demek olduğunu bilmiyorlar.
Evet. Neye mal olabileceği.
Biz şahit oluyoruz. Yani buna nasıl diyelim, bir şey hakkında birileri bilir, birileri öyle derinden bilir, görür ya. Bizim en fazla gördüğümüz şey bu. Sonuçlarını direkt görüyoruz. Yani çünkü niye görüyoruz? Diyelim ki anne babasının kavgalarının arasında kalmış çocuk, zihni bölünmüşse, içindeki bir çocuk alter, çocuk kimlik çıkıyor. O günleri anlatıyor. Annesi nasıl olduğunu, babası nasıl olduğunu, nasıl kavga ettiklerini, kendisi ne hissettiği, nasıl arada kaldığını, nasıl korkular yaşadığını hissediyor. Canlı bir şekilde bir bakıyorsunuz ki aslında o kocaman adam, kocaman kadın ama o çocukluktaki yaşantılar, hisler, duygular, anılar sıcak bir şekilde zihnin bir yerinde duruyor. O yüzden yani ne yapıp edip bu çocukları anne babalarının kavgaları arasında bırakmamak. Hani şu Çocuklar Duymasın dizisi vardı ya bir ara.
Evet.
Bir şey olduğunda hadi mutfağa diyorlardı. Aslında bilerek mi yapıyorlardı bilmiyorum ama ben oldukça iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir nevi anne babalar bazen geçinemeyebilir. Doğru. Ama bunu çocukların önünde yapmak. Bazı anne babalar bunu yapmıyor. Mesela diyelim ki kendi aralarında problem var. Ama çocuğa sınırlı yansıtmayı başarabiliyorlar.
Yani hiç yansıtmamak da belki doğru değil.
Mümkün değil.
Mümkün de değil.
Yani ben, doğru olabilir mi?
Yani mesela eğer sonuç boşanmaya gidecekse.
Ya boşanmanın öncesinde anlatılabilir. Evet. Ama çocuğun uzun süre ona maruz kalmaması bence, hani benim kanaatimi sorsam Feyzullah, yansıtılmamasını tercih ederim. Ha ama boşanma sürecine gidecekse, bunun anlatılması artık netleşmişse, anlatılması anlamındaki bir şey olabilir. Hı hı. Ama çocuk ne kadar az maruz kalırsa bence o kadar iyi. Çünkü şunu biliyoruz ya. Mesela anne baba yine geçimsiz Ama evde acayip dramatik duygusal sahneler olmuyor. Çocuk arasında kalmıyor. Çocuk zihni bölünmüyor.
Evet, etkilenmiyor.
Etkilenmiyor.
Evet.
Ama diyelim ki aynı durum, aynı senaryo, aynı şey yaşanıyor. Ama çocuk da arada kalıyor. Hatta çocuğu da işine katıyorlar. Anne gelip diyelim ki çocuğun dizine koyup ağlıyor.
Evet.
Ya çocuk da annesinin babasının acısına direkt şahit oluyor.
Hatta yanlarına çekmek adına belki ya da işte dediğiniz gibi paylaşıyor. Ya da baba annesini gelip şikayet ediyor ona.
Bu kesinlikle hani direkt kırmızı kartlık hareket.
Evet.
Fena bir şey. Yani mesela biz meslek hayatımızın başında bunun bu kadar önemli olabileceğini doğrusu bilmiyorduk. Ama şimdi o kadar sıcak ve canlı görüyoruz ki fena bir şey.
Evet. Evet. Devam edelim hocam.
Bir tanesi şey, çalışmamızda çıkan şeylerden biri. Bu çok enteresan. Çocukları geride bırakmak. Unutmak değil bu. Çocukları geride. Bu ne demek? Birkaç şekli oluyor bunun. En sık Almancılarda oluyor veya bizim gurbetçilerde oluyor. Nasıl oluyor? Gurbetçilerde anne baba beraber çalışacak ya.
Evet.
Almanya'da, Hollanda'da, Norveç'te çocuk zor olduğunu düşünüyorlar. Yani bu çocuklar biraz da Türkiye'de kalsın. Anneannenin, babaannenin yanında bırakıyorlar.
Burada okusunlar vesaire.
Burada okusunlar.
Bakan biri olsun.
Bazen de şöyle yapılıyor. Hani diyelim ki 3 tane çocuktan var. 2 tanesi bir orada, bir tanesi burada. Biraz da anneannenin yalnızlığına şey yapılıyor. Felaket bir şey. Felaket bir şey. İkinci versiyonu şu. Diyelim ki anne yeni doğum yapıyor. Bir önceki bebeği de küçük. 3 yaşında, 4 yaşında. Çok zorlanıyor. Biraz nefes alsın diye birinci çocuk uzaktaki bir anneanneye, babaanneye gönderiliyor. 3 ay hani bir orada büyüsün, anneanne baksın, babaanne baksın. Ama yeni anne de burada nefes alsın. Acayip yanlış. Riskli.
Evet, riskleri var hocam.
Yani her zaman bu illa bu tür şeylerde bu varsa o çocuk sağlıksızdır denemez. Tamam, bakın bu sadece risk faktörü. Bazı insanların ilk zihinsel bölünmesi sırf bundan oluyor.
Evet, bizi bu riskleri azaltmak adına.
Tabii, bu şöyle bir şey demiyoruz. Yani 100 tane diyelim ki 3 yaşta 3 ay annesinden ayrı bırakılmış çocuk bulsak, bunların kaç tanesinin zihni bölünmüştür diye baksak, yani travmatik algılamıştır bunu. Şundan çok eminim. Ortalamanın birkaç katı çıkacağından hiçbir şüphem yok. Ama şu anlama gelmiyor. Yani yüzü de zihni bölünüp bunu bir travma haline getiriyor mu? Gelmiyor. Bazı insanların resilience dediğimiz, o dirençlilik dediğimiz birçok faktör var. Çocuğun kişisel yapısı, hayal kurma gücü, içselleştirip dışlaştırması.
Başka sosyal destekleri.
Başka sosyal destekleri. O olduğu yerdeki sevgi alıp verme derecesi. Bir sürü başka şey.
Dayanıklılık olabilir.
Dayanıklılık bunu etkiliyor.
Evet.
Ama kesinlikle hani biz kitleler için bunu şey yaparsak, yani bu bir öneri.
İki mesela kere, enteresan, iki kere düşünün, çok düşünün.
Şimdi bunu. Enteresan bir şey, biz bunu sırf entelektüel olarak düşünürsek çocuk eğitiminde böyle kitaplara çok girmeyen bir şey.
Evet.
Şimdi bu metodolojinin avantajı bu işte. Gerçekten sorun olan şeyi sana gösteriyor, daha riskli olanı gösteriyor. Yoksa biz bu kitabı oturup masa başında hani literatürü tarayarak genel ilkelerle öneriler çıkarmaya düzenlesek böyle bir şey aklımıza gelmezdi.
Biz bir anlamda aslında bize başvuran danışanlardan travmatik yaşantıları olmuş ve zihinleri bir şekilde etkilenmiş, travmatize olmuş kişilerin aktardıklarından aslında süzdük bunları.
Tabii. Şimdi diyelim ki bunların hiçbiri de bir tane değil.
Evet.
Benzerinde diyelim ki bunu nasıl fark ediyorsun listeye giriyor. Bundan 7-8 tane öykü, 10 tane öykü dinliyorsun. Çıkıyor bizzat sana, o anı anlatıyor bir çocuk kimlik.
Evet.
Bu onun ne kadar yıkıcı ve olduğunun göstergesi.
Evet hocam.
Bir diğer şey, adam olsun diye döve döve ders çalıştırmak. Bak, dövme söylemiyorum. Zaten biliniyor ya hani dövme.
Evet.
Daha teknik başka bir usulle söylemeye çalışıyorum. Bak, adam olsun diye ders çalıştırıyor ama de ödeve çalıştırıyor. Şimdi bunun aslında şunu demeye çalışıyorum. Bizler genellikle kötü anne babalığı gazetelerin 3. sayfasına haber olan canice işler olarak kodluyoruz. Bunda şüphemiz yok. Bunlar zaten canice anne babalıklar. Çocuğun üzerine sigara söndürmekten, işte ütü basmaktan, sopayla dövmekten, sağdan gece uyandırıp dövmekten. Bu hikayelerin canice olduğunu zaten topluluğa anlatmaya gerek yok. Bu fena bir şey oldu, çok açık. Ama daha problemli bir dövme şekilleri var. Nasıl? Birkaç örneği. Bir tanesi işte otoriter bir baba, obsesif, mükemmeliyetçi, çocuğunun her şeyinin mükemmel olmasını istiyor. Katı sert disiplin, döve döve ders çalıştırıyor. Veya dövmenin farklı şekilleri. Yani bunu aslında kendince bir hedef için, çocuğu adam etmek için veya
motivasyon aracı olarak.
Motivasyon aracı olarak kullanılan dövme. Bir başka dövme şekli var. Aslında anne çocuklarına düşkün. Yani aynı anneyi şu gün desen ki şurada çocuklar, bir yangın var evin içinde, dışarıdan geldi. Ev alev, içeride çocukları var. Girip alır mı içeriden? Girip alır. Çocuklarını sevme ve düşkünlük açısından bir problemi yok. Fakat öfke kontrol problemi var. Veya üst üste çocuklar gelmiş, anne depresif, biraz evliliği yolunda gitmiyor, sinirli bir hale gelmiş. Her sinirlendiğinde çocuğu pataklıyor. Bu aynı anne gidip yangından çocuğunu çıkarabilir, canını pahalıya atıp. Ama öfkesinden veya o dönemdeki ruh halinden dolayı çocuğu sık sık dövebilir ve çocuk sürekli bir dayak atmosferi içinde kalabilir.
Evet.
Böler mi zihni? Böler.
Bölüyor hocam. Yani. Çok kolay unutulmuyor.
Şimdi bize düşen şey, diğerini 3. sayfa haberlerindeki canice şeyleri insanlara anlatmanın bir kıymeti yok ki. Zaten ona her gün her yerden anlatıyorlar. Ama bu şekildeki şey, çünkü anneler daha sonra bunu anlayamıyor. Ya bakıyor kendisine, ben çocuklarıma düşkünüm.
Hem de ne düşkünlük yani?
Ben kötü bir insan mıyım? Gerçekten de hani tırnak içi kötü değil. Ama o dönemde depresif olmuş. O dönemde sinirli bir hale gelmiş. Hayatla baş edememiş. İnsanların böyle hayatla baş edemediklerinde, depresif olduklarında ilk yaptığı şeyler, ilk belirtilerden biri nedir? Sinirlilik, öfkedir. Veya öfke kontrol problemi olan bir adam, bir kadın. Normalde iyi ama ufak bir şeyde acayip bir öfkeleniyor, ortalığı dağıtıyor, bir şeyler yapıyor, bırakıyor. Hasar bırakıyor. Çocuk ne zaman dayağın geleceğinin şeyini bilemiyor.
Bir gün vuruyor diyelim, bir şey sinirleniyor. Odasının dağınıklığından olabilir vesaire. Ertesi gün gel canım oğlum, gel canım kızım, sana şöyle bir sarılayım. Aslında hani özür de dilemiyor bazen. Ama o pişmanlığını öyle. Ama bir öyle bir böyle. Yani bir tutarsızlık, ikili mesaj oldukça tehlikeli olabilir. Yani burada o zaman belki de hani anne babalara tavsiyemiz, tabii eğer dediğiniz gibi hocam, belki bu depresif bir duygu durum var, zor bir dönemden geçiliyor, anne babaların bir anlamda bu destek almaları gereken bir durum olabilir, farkında olmalarında fayda var.
Yani bu türden dövmelerin masum olmadığını anlamaları lazım.
Evet.
Çocuğun zihninde kalıcı bir şey. Çünkü bu anne babalar, bu çocuklar bize klinikte geldiğinde anne baba annelerine, bu döven kişiye karşı içinde acayip bir nefret oluyor. Baş etmekte zorlanıyoruz.
Evet.
Şu anda anne geliyor, kapıda duruyor, uğraşıyor, anlamaya çalışıyor. Bu çocuk benden niye nefret ediyor diyor. Çünkü o çocuğun içinde o dayakların kaydı yapılmış. O aynı zamanda içeride bir kin, öfke, nefret oluşturmuş. Şu anda ne yapsa bile onların karşı canını acıtmak için uğraşıyor çocuk. Yani bu şeyde ya sinik hale geliyor ya isyankar hale geliyor. Bölünüyor. Çoğunlukla da öyle oluyor. Bir tane sessiz bir çocuk oluyor. Bir tane isyankar, öfkeli biri oluyor. Ruh halleri. Çocuk bir yandan kendi canını yakıyor, kesiyor. Bir yandan annesine parlıyor. Bir yandan riskli işler yapıyor. O dengesi bozulmuş oluyor.
Evet. Evet. Bir başka madde hocam, yani öne çıkan sonuçlardan dosyaları taradığımızda örnek alsın kendini düzeltsin diye kıyaslamak. Bu maddeyi de hocam şöyle bir ele alıp kısa bir araya gideceğiz ondan sonra.
Şimdi kıyaslamak bir insan tekine yapılabilecek en fena işlerden bir tanesi. Çünkü insan teki beğenilmek, sevilmek, kabul edilmek istiyor.
Önemsenmek, biricik olmak,
başarmak istiyor. Şimdi mesela pozitife gelince söyleyeceğiz, aklıma geldi söyleyeyim. Kişilere çocukluğunuzda pozitif anılarınızı söyleyin diye dediğimizde en sık küçük başarı hikayeleri.
Evet.
Öğretmen onu işte okumaya kazanmış diye onu alkışlatmış.
Evet.
Veya bir çok istiyormuş futbol takımının elemelerinde şey yapmış. Başarılı olmuş.
Evet, özellikle 6, 8, 10 yaşlarında bir şey çocukların başarma dönemi.
Acayip bir hikayeler beni çok şaşırttı evet, mesela.
Gelişimler için çok önemli.
Yani çünkü o pozitif 500 tane anıdan en sık gelen şeylerden biri çocuğun bir şeyi başarması. Okulda bir etkinlik, bir tiyatro oynanacakmış. Başarı şey önemli rollerden biri buna verilmiş. 20 sene geçiyor, 30 sene geçiyor, 40 unutam sene geçiyor. Dedim. Bana çocukluğundaki pozitif anlarını anlat diyorsun. İnsanlar bunu anlatıyor.
Evet.
Şimdi kıyaslanmak tam bunun tersi olan bir şey. Bu kadar güçlü bir başarmak, önemli olmak, kabul edilmek ihtiyacı varken kıyaslanmak tam bunun tersini yapıyor. Sen beceriksizsin. Sen yetersizsin. Sen hiçbir şeye layık değilsin. Zayıfsın, eksiksin. Amcan oğlu böyle, teyzen kızı böyle, bak komşunun oğlu böyle, bak şu böyle. O en temel ihtiyacın tam tersini kişiye tekrar tekrar söylüyorsun.
Evet.
Bu bir çocuğun dünyasında kabul karşılayabileceği bir şey değil. Yani bir erişkini anlatsan, kıyaslasan, hadi be sen oradan deyip
evet,
belki sıyrılabilir. Onlar için de mesela kıyaslanmak eş ilişkisinde de sülfürik asit diyorduk ya.
Evet, evet. Yetişkinler için bile çok sıkıntı verici.
Kıyaslanmak, şey, eleştirilmek, kırsız edilmek çocuklarda daha fena.
Evet. Kalan iki maddemizi de konuşalım. Ondan sonra bir de pozitif tarafa, evet, iyi gelen davranışlara evet, da bakacağız.
Şeyi unutmamak inşallah lazım. 60'a yakın kırmızık böyle olumlu maddemiz var, olumsuz maddemiz var. 30'a yakın olumlu maddemiz var.
Evet.
Ama bir seferde sırf olumsuzların hepsini konuşmak istemiyoruz.
Evet.
Bizim bu programın felsefesi iyi ile kötü olanı eş zamanlı ortaya koymak.
Evet.
O yüzden iyilerden de belki bir sonraki programlarda kalan listenin hem iyi hem şey tarafını devam edebiliriz.
Devam edelim. Hı hı. Evet hocam. Bir sonraki madde, 6. madde. Çocuğu terbiye amaçlı dolap, karanlık oda, banyo gibi yerlere kilitlemek.
Şimdi bu enteresan bir öykü, bir mesele. Çünkü çok öykü dinliyoruz. Karanlık bir odadan da kalmış çocuk.
Evet.
Sanki böyle hani terbiye edilmek için çocuğu, zor bir çocukla baş etmek için.
Ceza vermek için.
Favori bir şey gibi böyle. Banyoya kapatıyorsun. Odaya kapatıyorsun, kilitliyorsun. Daha fenası bir gardırobun içine, kilere, gardırobun içine kapatıyorsun. Hele bir de burası karanlıksa. Küçük, dar, kapalı ve karanlık. Birleşince ya çocuğun zihnini bölüyor ya da kapalı yer korkusu gibi hayatı boyunca daha başka işte metroya binemeyeceği, Marmara'ya binemeyeceği süreçlerin önünü açmış oluyorsun. Bazen hani diyelim ki herkesin zihnini bölüp bölünmüş zihin yapmıyor. Bazen de güçlü psikolojilerin nedeni oluyor. Uçağa binemiyor, Marmara'ya binemiyor, büyük bir korku içinde kalıyor. Bir geriye dönüp bakıyorsun ki filan zamanda filan yerde kapalı kalmış. O deneyim öylesine güçlü bir etki yaratmış ki zihinde nöron ağlarında şekillendirmiş onu. Onu depolanmış ve yıllar sonrasında başka bir şekilde bir korku olarak, bir fobi olarak açığa çıkıyor. Hani fobilerin hepsinde bu kadar direkt öykü bulamayabiliyoruz.
Yani sonradan da gelişebiliyor.
Sonradan da gelişebiliyor. Ama bir kısmının öyküsünde bu var.
Evet.
Çocuğu asla, hani o yüzden de diyelim ki çocuğa ceza verdiniz. Bir odasında kalmasını istiyorsunuz. Mutlaka kapının yarım açılacağı. Hele bak, dar, karanlık ve çıkış imkanı olmayan, kapalı, dar, karanlık, kapalı.
Evet.
Bu üçlünün olduğu herhangi bir şey felaket.
Çocuk ne yapmış olursa olsun.
En felaketi gardırop. İkinci felaketi banyo. Banyonun içine kilitliyorsun. Üçüncü şeyi oda. Karanlık, dar, kapalı.
Evet.
Hayır. Eğer yalnız başına kalacaksa aydınlık, geniş, kapı açık.
Evet.
Olabilir yani bir çocuğun hadi biraz kendi odanda kal demek bir tamamen hani önerilmeyecek bir şey değil. Odanda şimdi kalacaksın madem ki böyle bir ceza şeyi veya bir sınırlama davranışı olabilir. Ama şu üç içerikle çocuğu bıraktığımız yer geniş olacak, kapısı kapalı olmayacak, karanlık olmayacak.
Bir son madde, çocuğun dünyasında neler olduğundan haberdar olmamak bu. Çok sık rastladığımız bir şey, bizim de zaman zaman programlarımızda aslında vurguladığımız bir şeydi hocam. Yani çocuğun dünyasından haberdar olmanın faydaları. Olmayınca ne oluyor? Neler oluyor?
Şimdi bu madde nereden çıktı? Bu madde şuradan çıktı. Mesela okul servisinde çocuk uzun servis şey gidiyor, yol gidiyor. Aslında zorbalığa maruz kalıyor. Ondan daha büyük bir iki tane böyle daha gruplaşmış çocuklar var. Aslında bir saat boyunca çocuğa zorbalık yapıyorlar. Dalga geçiyorlar, korkutuyorlar, şey yapıyorlar. Orada silik onlara uyum sağlayan bir çocuk oluyor. Çocuğun dünyasında bu acayip bir şey. Ya anlatmıyor ya anlatacak bir, onu dinleyecek bir şey olduğu için anlatamıyor. Şey, bazen de korkutuluyor.
Evet.
O yüzden çocuğun mesela veya okulda bir öğretmen var. Çocuk öğretmenden fena halde korkuyor. Öğretmen tehdit edici şiddet dili kullanıyor. Baskı kurmuş. Çocuk okula gitmekten fena halde korkuyor. Ama sizin bundan haberiniz yok. Veya çocuk dışarıdan kendisini zorla baskılayan birinin kontrolü altında, kendisinden büyük iri biri onu etkiliyor, baskılıyor, korkutuyor. Sizin bundan haberiniz yok. Veya çocuk internette arkadaş ediniyor. Bu arkadaşla gidip dışarıda buluşuyor. Bundan haberiniz yok. Veya çocuk çok yalnız, iç dünyasında hayallere dalmış. Sizin bundan haberiniz yok. Siz çocuğun karnını doyuruyorsunuz, üstünü, yatağını yaptırıyorsunuz, işte ilk elbiselerini giydiriyorsunuz. Ama iç dünyasına derinlikli bağlar kurmadığınız için, aranızda bir etkileşim kültürü oluşmadığı için, bir başkaları yaptığı ettiği şeyler anne babayla paylaşılır. Esas bir numaralı sırdaş her zaman anne babadır düsturunu yerleştiremediğiniz için. Veya karşıdaki kişiler çok güçlü, çocuk buna cesaret edemiyor. Pasif çekingen bir şey ne olursa olsun. Ama çocuğun dünyasından haberdar olmamak fena neticeler doğurabildiği için bu kırmızı kartlık hareket. Bu şöyle bir şey değil. Hani nedenini bildiğiniz bir şeyin ince ayrıntılarını hafiyelik gibi yapıp çocuğu baskı altına almak değil. Bu yanlış uygulama. Ama çocuğun dünyasında arkadaşları kim? Öğretmeninle arası nasıl? Servisinde bir problem var mı? Ana psikolojileri neler? Ne oluyor bu aralar zihin dünyasında? Ne oluyor? Bunlardan haberdar olmanız gerekiyor.
Evet. Korkuyor mu? Üzgün mü? Neşeli mi? Keyifli mi? Kaygılı mı? Bunları bilmek gerekiyor. Bunun için de belki konuşmak ve gözlemlemek gerekiyor.
Evet. Ve çok kritik bir söz cümle kullandın Feyzullah. Gözlemleyip değişimlerin farkına, işaretlerine sahip olmak gerekiyor. Veya diyelim ki çocuğa bir cinsel taciz yapılıyor bir başkaları tarafından. Çocuktaki değişimleri gözleyip erken işaretleri fark edebilecek uyanıklıkta olmak gerekiyor.
Belki bize şimdi içlerinden soruyorlardır, bu erken işaretler ne olabilir diye. Çok çeşitli olabilir. Yani aslında şöyle desek yeridir. Yani her zamanki çocuğumuz her zamanki davrandığı gibi davranmıyor. Bir süredir ne bileyim daha öfkeli. Bir süredir geceleri korkuyor. Bir süredir okula gitmek istemiyor. İçine kapandı. Gibi yani son mesela bir haftadır, iki haftadır bir farklı halleri var. Çocuğumuzu az çok tanırız diye düşünüyorum. Bu çok çeşitli olabilir dolayısıyla bu belirtiler. Genelde ama hocam galiba anneler anlıyor değil mi? Biraz seziyorlar çocuklarını. Ne dersiniz? Daha mı başarılılar erkeklere göre?
Anneler işaretleri daha hızlı görüyorlar. Helal onlara ama hani bir kısmı atlanıyor ki
atlanıyor.
Çocuklar uzun süre bu halde kalıyor. Kalıyor. Çünkü çocuğa kötülük yapan dışarıdaki kişiler bunun sır kalması konusunda çocuğu korkutuyor. Bizim yapmamız gereken şey sırdaşın, başkasının bu sır tehdit ettiği, sır kalsın istediği şeyler anne babanın bilmesi gerektiği.
Evet.
Bilgisi. Bunu evet. Çocuk buna inanmalı.
Evet. Güvenmeli, korkmamalı. Ben işte bunu söylersem annem üzülür, kızar, babam kızar, döver gibi şey hissetmemeli. Peki hocam. Şeyler biraz şu an için fazla yer tuttu gibi. O kırmızı kartlık hareketler. Kalan zamanımızda en azından çocuklarımıza iyi gelen davranışlar, yani bize gelen anılardan biraz süzdüğümüz, hem literatürün söylediği, hem dinleyenlerimizin ve çevremizdeki insanların bize verdiği katkılardan çıkan neler iyi geliyor aslında. Ve tavsiyelerimiz bir anlamda da böyle olacak. Yani şu şu şu şu davranışlar diyerek. Bize gelen böyle öykülerden de belki biraz faydalanabiliriz hocam.
Mesela çok basit, sık tekrarlanan şeylerden biri. Gece uyumadan önce kitap okumak.
Evet.
Masal anlatmak, hikaye anlatmak, kitap okumak. Bu birçok kişi bunu daha sonra anladığı olumlu anılardan biri olarak görüyor.
Evet.
Çocuklara uyumadan önce onu böyle ufak muhabbetler etmek, kitap okumak, masal anlatmak. Erişkin hayatta insanlar bunu pozitif anılarından biri olarak görüyorlar.
Evet, mesela son zamanlarda hocam işte çocukla oyun oynamak, bu çok kıymetli bir şey. Ama işte modern zamandayız. İstanbul gibi mesela büyük metropollerde anne babalar bile çalışıyorsa eve gelmek, gitmek, yorgunluk derken çocuklarıyla yeteri kadar vakit geçirememekten şikayetçiler. Bir taraftan da bu onlarda biraz böyle suçluluk duygularına da neden oluyor. Mesela bir sayfa dahi olsa çocuk yatarken, çocuklarını yatırırken böyle bir masal okumak, kitap okumak, böyle bir öpü koklamak bile ilgilenmelerin en güzeli olabilir.
Feyzullah, senin söylediğin cümleden ikinciye devam edeyim. Oyun.
Oyun.
Birçok erişkin, bu 500 kişiden anılar topladık ya.
Evet.
Sık temalardan biri anne babalarının kendileriyle oynadığı oyunları hatırlamak.
Evet.
Oyun gerçekten çocuğun gıdası gibi bir şey. Yani mesela biz bir tane hikayeyi şöyle hatırlıyorum. İşte babam eve geldiğinde pardösüsünü, üstündeki şeyi böyle hani bir korkuluk gibi bir şey yapıp kimi yakalayacağım oyunu
evet.
Oynuyor çocuklarla. Evet. Çocuklar şey yapıyor, kaçışıyor filan.
Evet.
Yani bir oyun, bir eve geliş ritüeli ve bir ufak bir oyun.
Kısacık bir şey.
Kısacık bir şey ama 30 sene sonra hatırlanan bir şey.
Hatırlanan bir şey.
Çünkü düzeni var, tekrarlayısı var, herkesin hoşuna gidiyor. Bir evde böyle hani buluyor öpme şeyi gibi.
Evet.
Aslında çocuklar bir yandan saklanıyor ama bir yandan yakalanıp öpülmek istiyor.
Yakalanmak istiyor. Bulunmak istiyor.
Bulunmak istiyor. Bunun şeyi, oyunu mesela.
Yani işte, değil mi? Yani surat asarak eve girmek. Evet yorgun, evet bitkin. İşte o atmosferi devam ettirebiliyorlar bir süre. Ama işte küçücük bir oyunla o pozitif atmosfer ve duygular, pozitif duygu yaşamak çok önemli çocuklar için. Devam etmesini sağlıyor. Belki gece daha huzurlu yataklarına giriyorlar.
Dün bu anıları okuyordum sınıflandırmak için. Dün şeyde bir tane hikaye şöyle. Babasıyla ev içinde yaptığı küçük evi şey yapıyor, anlatıyor. Basit küçük ev dediğim de şey. Yani sandalyeleri, şeyleri bir araya getirip üstünü işte bir bezle örtüp içeride bir ev yapmak.
Evet.
Orada da diyelim ki o işte babayla biraz kalmış olmak.
Evet.
O burası çocuğun kendi evi gibi. Basit bir görünürde, masrafsız bir oyun, şey bir oyun.
Evet.
Ama bunu mesela 20 sene sonra anlatıyor. Niye anlatıyor? Zihin kendisi için duygusal önemi olmayan bir şey hatırlamaz. Kişiye, bakın dinleyicilerimiz şöyle yapsınlar. Kendileri için şöyle durup çocukluklarındaki olumlu hatırladıkları şeyleri, akla gelen hiçbir şey, her şey mutlaka pozitif veya negatif duygusaldır. Duygusal bir karşılık oluşturmadan zaten kaydolmuyor. Diğeri siliniyor. Bilgiye geliyor. Bu anı gibi anlatılmıyor.
Evet. Olumlu ya da olumsuz ama şeyler galiba olumsuz olanlar daha çok zihinde kalıyor değil mi? Daha etki yapıyor olumlulara göre. Peki başka bir
şey mesela, çok sık gördüğüm ve çok şaşırtıcı gelen bir şey. Mesela diyelim ki 500 anıda neredeyse 25 tanesi 30 tanesi böyle. Bu kadar sıklıkta olan bir şey insanlar kendi. Babayla geçirilen özel vakit. En az 30 tane ayrı ayrı anlatmış. Baba enteresan bir şey. Anneleri kızdırmıyorum ama anne, yani araştırma verisi. Anneyle diyelim ki 1/3 gibi. Yani insanlar kendiliğinden anneyle geçirilen vakti anlatma yerine babayla. Muhtemelen tabii anneyle sürekli beraberler.
Evet.
Orada da var öykü. Hani anne diyelim ki dün okuduğum şey, işte annesiyle beraber diyelim ki Luna Park'a gitmiş. Annesiyle beraber çıkıp şeyde dışarıda özel bir yerde oturmuş, işte bir etkinlik yapmış. Fakat şaşırtıcı bir şekilde baba ile yapılan özel bir etkinlik, kız ve erkek çocuklarında bayağı bir öykü birikti elimizde.
Dediğiniz gibi hocam, daha çok zaten anneler ilgileniyor. Babalar çok görünmüyor. Babalarla geçirilen zaman o yüzden biraz daha özel oluyor. Babaların yokluğundan kaynaklanıyor.
Dün çok
olabilir.
Tatlı bir hikaye. Diyor ki şey, 4 veya 5 çocuk. Baba her akşam biriyle çıkıp bir tur atıyor. Diyor ki şey, benim sıramın gelmesini diyor nasıl beklerdim? Muhtemelen de hani özelleşmesi için, o muhabbetin, sohbetin özelleşmesi, biricik olması için de 4'üyle 5'üyle yapmıyor. Baba öyle bir tarz bulmuş.
Tabii kolay da değil. 4-5 kişiyle dışarı çıksa ona dur buna sus derken gergin de olur, gerilim de olur.
Yani o da mümkündür. Hani evet. O da bazıları diyelim ki oturup o 4-5 kişi, onu da insanlar ikiye anlatabilir öyle.
Aynen.
Her zaman kötü ama bunlar böyle bir yol bulmuş. Yani meşrudur. Ama bu kişi hani bu şeyi 20 sene sonra size anlatıyor. Babasının nasıl kendileriyle işte diyelim ki yarım saatlik dışarıda çıkıp beraber yürüdüğünü, düzenli bir şey olduğunu ve bugünleri nasıl iple çektiğini anlatıyor.
Ve tıpkı hocam bence travmalarda olduğu gibi bu iyi anılarda da hani nesilden nesile geçebiliyor aslında.
Tabii.
Yani o da kendi çocuğuna mesela onu tabii yapacaktır büyük ihtimalle.
Ben mesela geçen öyle bir bunu tavsiye haline getiriyorum artık. Bu oradan öğrendim. Düşünün aynen dediğin. Benim aklıma pozitif olan anılar ne geliyor abi? İşte babamla diyelim ki beraber şuradaki maça gittik, etkinliğe gittik.
Evet.
Beraber
sinemaya gittik, beraber şunu yaptık. Kendi çocuğunuzu onu yapın. Demek ki iyi olması hatırlamazsınız.
Evet.
Bir tanesi var Öykü, çok tatlı. Çok istiyor. Babasıyla beraber bir şeye gidiyor, filme gidiyor. Filmden çıkıyorlar. Kız çocuğu bir tane daha istiyor. Babası ona da götürüyor. Dün daha güzel bir öykü. Şey böyle 30 yaşlarındaki bir hanım anlatıyor. Diyor ki babam biz 4 kardeştik diyor. Kardeşlerde pek biraz anlaşamazdık. Evde kavga çok olurdu diyor. Abim diyor bizi biraz şey yaptı diyor. Hani zorladı bizi diyor. Hmm. Babam eve geldi diyor. Kızım abin seni çok üzmüş galiba diye. Hadi gel seninle dışarı çıkalım diyor. Beni diyor sinemaya götürdü. Yalnız diyor benim babam imamdı, hiç sinemaya gitmezdi. Kızı için kızını almış, kızının istediği sinemaya götürmüş abi. Şeyi de anlatıyor, bizim eski Yeşilçam'ın tatlı şeylerinden bir tanesi. Evet. Kaç yıl önce, 20-30 yıl önce yaşanan bir şey. Baba kızı için hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor. Ve 30 sene sonra yani 20 sene sonra bu şey kişinin zihninde pozitif bir an. Anlat dediğinde çocukluğundaki pozitif bu anıyı anlatıyor.
Çünkü o babanın özeni, ona değer vermesi, ona o şeyi, bakımı, bu iyi duygular çünkü hissettiriyor. Bu unutulmuyor.
Yani erkek çocuklarında maç şeyi çok fazla.
Evet.
Babam aldı beni şu stadyuma götürdü. Yani merak ediyor stadyumu. Bilmek istiyor, görmek istiyor. Evet. Babası bir gün bilet de geliyor.
Evet.
Onun takımının olduğu stadyuma götürüyor.
Evet. Hocam o zaman bize yeni gelen formlardan bir tane okuyayım müsaade ederseniz. Benim çok hoşuma gitti. Sanırım bir anneannemiz. Bu sağ olsun uzun uzun da yazmış. Çok teşekkür ederiz kendisine. Tabii isim ve şey bilgisi yok. Bizde de yok. Bu şekilde alıyoruz zaten. Şöyle yazmış hocam. Kıymetli dinleyenlerimizle de paylaşalım. Benim dedem bana çocukluğumda 3 kumbara yapmıştı. Birinciyle bayramlık almak, ikinciyle altın bilezik almak, üçüncüyle de günlük ihtiyaçlarımı karşılamak için para biriktirirdim. Bu davranım bana parayı nasıl idare edeceğimi öğretti diye düşünüyorum. Şöyle ki, eşim bana yüksek limiti olan bir kart tahsis etti. Ben ancak ihtiyacım dışında asla harcama yapmam. Alışverişe çıkarken hedef belirler, ürünü kafamda oluşturur ve beğendiğim şeyi alırım ve uzun yıllar kullanırım. Babam asil bir ailenin yetim büyümüş bir ferdiymiş. O yüzden bize çok değer verirdi. Bize elinden gelenin fazlasını yapardı. Ancak bir alışkanlık oluşturan davranışından bahsedeceğim. Biz akşam yemeklerini kışın saat 6, yazın 7 gibi yerdik. Ve bu rutin pek şaşmazdı. Akşam yemeklerinden sonra çay ve meyve faslında kitap okuma saati yapardık. Birimiz sırayla kitabı sesli okur, diğerleri dinler, okuma bitince kitap hakkında mütalaa yapardık. Bakın nasıl belli şeyinden, zaten hani o alışkanlığın etkisinden şey ifadeleri vesaire. Babam bana 5. sınıfta Hazreti Hatice annemizin biyografik romanını hediye etmişti. Ben bir kadının neler yapabileceğini, gücünü, aşkını, şefkatini o kitapta bulmuştum. Benim kitap okuma sevdamın sebeplerinden olduğunu düşünüyorum. Dayım ben çok küçükken saçlarımı tarar, şekil verir, aradan da o muhteşem Davudi sesiyle Türk müziği terennüm eder. Yatsı namazlarında cemaatle kıldığımız yazın camide kışın evdeki huzuru, namaz sonrası dayımın okuduğu Amener Rasulü suresini hiç unutamam. Bir sıkıntı ile sınanırsam hemen yatsı namazına cemaate koşarım. Dağlar kadar yüklerin sırtımdan kalktığını hissederim. Aslında benim anılarım çok fazla, kısaca dediğiniz için kısa kesiyorum. Ancak 6 çocuklu 3 torun sahibi bir nene olarak hala çocuk yanımı kaybetmeden yaşıyorum. Herkese huzur dolu hayat temenni ederim.
Müthiş.
Evet yani işte evde kitaplar okunuyor, cemaatte namaz kılınıyor. İşte dayı bir, ne kadar hani çünkü bize gelen örneklerde şey var diyor hocam, o çocuklar unutmuyor onu, saçları böyle şefkatle taranan. Bir taraftan türkü söyleniyor, direnç kazanmış, dayanıklılık kazanmış, sıkıntıları olduğu zaman namaza koşuyor.
Bu şey mutlu aile ortamı diye şey yaptım bunu.
Evet.
Ailenin toplamında çocuk için pozitif, iyi bir atmosfer var Feyzullah.
Evet.
Buna benzer bayağı bir öykü geldi. Evet. Şimdi sınıflamada bir böyle anne babadan yapılmış özel iyiliği anlatıyorlar. Bir de şöyle genel bir tanımlama var. Büyüdüğü atmosferin huzur dolu olmasının hikayesini anlatıyor.
Evet.
Mesela bu öyle bir şey.
Evet.
Yaşadığı aile ortamının sıcak, pozitif, huzur dolu olmasının onun zihin dünyasını şekillendirmesinin öyküsü bu aslında.
Evet. Tek bir anı yok.
Tek bir anı
ortam
yok.
Ortam var.
Bu bir grup böyle. Onları mutlu aile ortamı olarak şeyde sınıfladım. Bir de spesifik şunu anlatıyor. Dayım bana şunu yaptı.
Evet.
Dayım bir gün geldi, işte dayım şöyle biriydi. Mesela genç bir delikanlı şey anlatıyor. Benim o şey maçı sevdiğimi çok biliyordu. Bir gün geldi, bileti almış eline, evet, beni aldı, maça götürdü.
Evet. Tamam.
Dayı kahraman.
Evet.
Yani kayda şeye geçmiş. Kişi anlatıyor, bu spesifik bir şey.
Evet.
Bir yapılan etkinliğin unutulmayan, özel etkinliğin şeyi.
Çünkü özel hissettiriyor. Ona özel yapılmış, zahmete girilmiş, onu ilgi ve meselesi çünkü. Özel hissettirmek çocuğu. Ben doğum günlerini de o yüzden önemsiyorum. Çocuğa bir doğum günü hani hazırlamak, hediyeler almak.
Vallahi gerçek şu, doğum günüyle ilgili bayağı anı çıktı.
Çok anı var değil mi?
Hani doğum günü lazım. Doğum günüyle ilgili hani bizim çelişkili bir tutumumuz var. Artık oluşan neslin şeyi o, doğum gününün kutlanma şeklini özel hissetmenin hikayesi olarak anlatılan. Mesela diyelim ki işte bir anda gittim eve, dün okuduğum hikayeyi anlatayım şimdi. Eve bir girdim, ben acaba bana bir şey yaparlar mı diye bilmiyorum. Baktım ki abimler de eve gelmiş, evli olan şeyi. Yengesi, abisi de eve gelmiş. İşte bir şey yok gibi görünüyordu. Sonra beni mutfağa şeye aldılar. Bir anda ışıklar kapandı, bir anda bir pasta yandı filan.
Evet.
Hatta işi abartmışlar, alt komşu da aşağıdan böyle şey atmış, havaya bir şey. Komşu da katılmış buna. Şimdi mesela onu böyle bir şey gibi, çok özel bir evet, hal gibi,
evet,
şey yapmış. Hani belki bir yandan kapitalizm eleştirisiyle doğum günlerinin şaşalı hale gelmesinin, süregen bir şeye dönmesinin, bir sektör haline dönmesinin sınırlamalarını yapmamız lazım. Üç gibi çocuk okul şeyi, üç yer daire kutlamak falan gibi şeyleri yapmamız lazım. Ama çocuk şu kesin, bu ister doğum günü veya neyse o, çocuk için özel yapılmış bir şey, onun önemli, kıymetli hissettirilme işi, çocuğun zihin dünyasında olumlu iş yaratıyor.
Evet, bu şüphesiz.
Yani benim teorim şu, o yüzden doğum günlerini özellikle böyle ergenlik dönemi sonrasına kadar belli bir şeyde, düzende bir iki tanesini hani sade yapıp bir iki tanesini çok özel yapmak, ha, büyüdükten sonra da bu işi daha küçük bir düzeyde, evet, tutmak.
Evet hocam.
Genel kitleye olan şey bu. Hani bir ama bunu acayip bir hale getirip mesela bayramların yerine geçmemesi lazım.
Evet. Bayramlar daha belki şey.
Bayağı bayram öyküsü de çıktı.
Hocam galiba biz bu pozitif öykülere ve hani iyi gelecek davranışları konuşmaya devam etsek iyi olur. En azından bir programda. Çünkü biraz da programımızın da sonuna gelmiş olduk.
Evet.
Kıymetli dinleyenler, bugün çocuk yetiştirme meselesinde hem yaptığımız araştırmanın ve şu anki devam eden aslında ve sonuna geldiğimiz projemizden biraz bahsetmiş, onun ilk çıktılarından bahsetmiş olduk. Önemli kırmızı kartlık hareketlerle iyi gelen davranışların bir kısmını sizinle paylaşmış olduk. Önümüzdeki programlarda da bu meseleyi biraz daha belki ele almaya devam edeceğiz. Şimdilik müsaadenizle efendim hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.